Ayrım 18.
4. Uçaktaydım ve çocukluğumun kentine gidiyordum. Selin'le buluşmaya. Ne zamandır konuşup durduğumuz şu ünlü 24 saat için. Yanımdaki şişman kadın Havayolu dergisindeki bulmacayı çözüyordu. Ben de önümdeki dergiyi karıştırdım. Güzel, aydınlık bir gündü. Evet, her şeyi arkanızda bırakıp hiç umursamayacağınız anlardan biriydi işte. Derginin boş sayfalarından birine bir şeyler yazmak istedim. Onu tanıdığımdan beri hep bir şeyler yazmak istiyordum. Ona karşılıklı konuşurken anlatamayacağım şeyleri. O yanımda yokken neler olduğunu, hepimizin sıradan geçen saatler gibi unuttuğumuz, bir başkasına anlatmayı düşünmediğimiz zamanı, ayrıntıları, karşılaşılan insanları. Sanki yanımda bir kamerayla bütün anları çekiyordum ve ona gösteriyordum. Acaba anlayabiliyor muydu? Yalnızca o vardı. Bütün hayatımı kaplayan yalnızca oydu ve bütün bu ayrıntılar, onun yanımda olmadığı zamanın nesneleri, sesleri, renkleri, görüntüleri, kokuları hep onu bütünlüyordu. Sanki her şeyin içinden görünmez adam gibi geçiyordum. Hiçbir şey bana dokunmuyordu, değmiyordu. Yalnızca bir film izler gibi izliyordum olanları. Görünmez bir camın içindeydim sanki ve anılar, gündelik hayatın çağrışımları, gerçeklik hep bu sessiz yalnızlığın içinde birbirine karışarak benzersiz bir düş yaratıyordu. Nedense ne zamandır unuttuğum şeyleri hatırlıyordum o günlerde. Tam 25 yıl önce bugünlerde oyuncak robotlara benzer biri, komik bir çocuk gibi uzaktaki sevimli gezegenin yüzeyinde sıçrayarak yürüyordu, yazdım. Televizyonda oyuncak robot gibi sıçrayarak yürüyen adama bakıyordum. Bu siyah beyaz, bulanık görüntü bugün gibi aklımda. Arkasına bir kablo bağlı olan beyazlar giymiş adam, acemi adımlarla kraterler gezegeninde yürüyordu. Ayın yüzeyinde ilk kez biri yürüyordu. Romanları, filmleri, düşleri geçiyordu. Soluğumu tutmuş, koltuğun üstünde televizyona neredeyse yapışmış, ellerimle dizlerime sarılmış bu anı izliyordum. Aslında en büyük düşlerimizden birini yıkıyordu. Orada kimse yoktu. O sıralar küçük bir çocuktum ve siyah beyaz televizyonda hayallerimizin üstüne basarak sıçrayan robotçuk adamın görüntüsüne bakıyordum. Akşam ay dedinin gülümseyen yüzünde hiçbir değişiklik görmemiştim. Ayda birinin ilk kez yürüdüğünü gördüğüm o öğleden sonra sen henüz yoktun. Bense şimdi o günü açıklıkla hatırlayacak kadar büyüğüm. Siyah beyaz televizyonun büyülü ışığının pek az evde yandığı, nedense yılbaşlarını hiç unutmadığım, gökyüzünü de görebildiğiniz bir sinemada ilk korku filmine gittiğim çocukluğun kenti, senin de doğduğun kent. Orada çocukluğun evine çok yakın bir otele seni görmeye geliyorum. Yanımda şişman, sinirli bir kadın oturuyor. Bulmaca çözüp durmadan bir şeyler istiyor. Ben yalnız kahve içiyorum. Selin'i görmeye gittiğim, nedense geçmişin kentindeki bu buluşma sandığımız gibi geçmedi. Üst üste akan sözcüklerin arasından en uygunlarını bulup söyleyemiyorduk birbirimize. Aksine yalnız sözcüklerle birbirimizi yaralıyorduk. Ben onu zorluyordum, o ne istediğini bilmiyordu. Bilse de ne fark eder? İnsan her zaman istediklerini yapamaz. Birlikte gidelim diyordum ona, her şeyi bırak. Kentin ışıklarına bakarak oturduk saatlerce. Ona dokunmaktansa, onu anlamaya çalışmaktansa, yalnızca bu an için her şeyi unutmaktansa konuşup durdum. Sabah otelden çıkıp gittiğimde o uyuyordu. Geri dönerken alanda doğuya giden insanlar kısa boylu, esmer, asık yüzlü bu ülkenin gerçek yüzü vardı. Geri dönüp dönemeyeceğini bilmeyen askerler, çuvallar, sürekli sigara içen adamlar. Artık onu göremeyeceğimi düşündüm. O sabah uçakta kendimi komik buluyordum. Yazdıklarım için, söylediklerim için, hiç söyleyemediklerim için. Her şey apaçık ortadayken, bunca büyümüşken, o bunca yakın, aynı zamanda onca uzakken, insanlardan bir şey beklememeyi uzun zaman önce öğrenmişken, uykusuzluktan gözlerim kapanırken, bütün bunları anlatabileceğim, duyuyor musunuz? Ben kocaman gözleri olan birini seviyorum ama insanlar anlamsız bir savaşa gidiyorlar. Birkaç gün sonra dev bir kuyruklu yıldız, tanımadığımız bir gezegene çarpacak. O bana sevmekten değil, yapılması ve yapılmaması gerekenlerden söz ediyor, diyeceğim kimse yoktu. Uçaktaki kötü kahveyi içtim. Bir tane daha istedim. O günü taşıyabilmem için kahveden fazlası gerektiğini biliyordum. Çay ve öpücükler. Onunla ilk günleri tanımlayacak sözcükler bunlardı. Şimdi bütün bu saçmalık için beni bağışlamasını mı istemeliydim? Ama geri döndüğümde telefonla sesini duydum. Onu bırakıp gitmemi istemiyordu. Belki de haklıydım. belki de yeniden başlayabilirdik. Kuyruklu yıldız gezegene çarpmadan geçip gitti. Sonra bir gün bavulumu topladım ve yine alana gittim. Orada gelip geçenlere, yine bana değmeden kendi hayatlarını sürdüren insanlara bakarak bekledim. Bizim bineceğimiz uçak gitti. Başka uçaklar gitti. Herkes gitti. Ben bekledim. Onu, o geceyi, çocukluğu, aya yolculuk romanlarını, ayda yürüyen adamı düşünerek bekledim. Yeniden evime dönmeliydim. Yeniden kocaman bir çocuk olmalıydım. Kolay olmayacaktı. Annemin ölümü gibi bir şeydi bu. Çok kısa bir sürede hayatımın bir parçası haline gelmiş birinden ayrılmak. Bir daha onu görmeyeceğimi düşünüyordum. Bir parçamı koparıp atmak gibiydi ama katlanmalıydım. İşte yüzyıllar boyunca hayalini kurduğumuz yere gitmiştik. Ve adımlarımızı bastığımız an hayaller bitmişti. Hep böyle olmuyor muydu? Bavulumu aldım, dışarı çıktım. Belki de hayalleri öylece bırakmak en doğrusuydu. 5. O akşam uçakların arasından kente geri dönerken, o gece saatlerce ne yapacağımı bilmez bir halde evin içinde dört dönerken, sanki hayat durmuş gibi, sanki bir geçmişim, bir geleceğim, beni başka bir zamana taşıyacak, yarın sabah yeniden uyanmak isteyeceğim hiçbir şey kalmamıştı. Cem bir keresinde, insan kirli bir vicdanla uzun süre yaşayamaz demişti. Yine de kirli bir vicdanla yaşanabilir ama gerçekten paramparça olmuş bir kalple yaşamak korkunç. Sürekli yenileri yapılan, bitmemiş yoksul inşaatlarla dolu uzak semtlerin arasından eve dönerken bir terslik olmadığını, onu birinin engellemediğini, gelmekten vazgeçtiğini biliyordum. Aşk her zaman bahaneler bulur. Neden bulmuyordum bilmem. Doğrusu kapıyı açtığımda yine de telefona baktım. Birisi bir mesaj bırakmış mı diye. Birkaç saat önce yeni bir hayata başlamak için çıktığım bu evde şimdi bütün hayatımı sığdırdığımı sandığım bir bavulla kendimi çok garip, çok yalnız, aldatılmış, aptal ve komik buluyordum. Ama hiçbirinin önemi yoktu, öfkeli değildim. Bir sigara yaktım, sonra bir tane daha. Perdeleri açtım, müziği, Cem'i aradım. ''Ne oldu?'' diye sordu. ''Buradayım'' dedim. ''Farkındayım'' dedi. Güldüm, ağlamak istiyordum aslında. ''Gelmemi ister misin?'' diye sordu. ''Evet'' dedim. Kendi kendime kalmak, sabaha dek burada kendimle hesaplaşmak istiyordum. Ancak böyle kurtulabileceğimi biliyordum ama yapamadım. Kendimi çok zayıf hissediyordum. Nedense hiç inanmadığı halde Cem sürekli beni bir terslik olduğuna, Selin'in yeniden arayacağına ikna etmeye çalıştı durdu. Zaten birlikte böyle bir kaçışın doğru olmadığını düşünüyordu. O geceyi izleyen geceler ve günler, sonra başkalarıyla, bir gecelik aşklarla, yeniden yakalamaya çalıştığım o görkemli duygunun peşinde koşup durmakla geçti. Tabii her keresinde yeni bir düş kırıklığına uğradım. Sonra günün birinde artık yalnız kalmaya katlanamadığımı anladım. Yeniden filmle uğraşmaya başladım. Gerçek sizi mutsuz ediyorsa gerçeği kurgulayın. Belki kendinizi aldatmayı başarırsınız. Hatta başkalarını da. Bütün o karma karışık çizimlerin, birbirini tutmayan konuşmaların, bizler gibi davranmayan insanların öyküsünde Selin de vardı. Telefonlar çalacaktı filmde ve izleyici de filmin kahramanıyla aynı çarpıntıyı duyacaktı. Geçen yüzyıldan kalma dev bir fabrikada, karanlık bir labirente dönüşen koridorlarda, birileri ateşin çevresinde ısınırken ona bakıyordum. Selin'i oynayan kıza. Orada soğukta, üstünde ince, tülden bir giysiyle, yanımızdan eski bir devirden kalma askerler, bıkkın, yaralanmış insanlar, uzun eldivenli salon kadınları, yorgun işçiler geçiyordu. Sabaha karşı bu eski kentte dev bir fabrikada. Bütün o askerlerin, kadınların, ateşin çevresinde ısınarak sıralarının gelmesini bekleyen oyuncuların, eski bir öykünün ve o gece yarısının karmaşasında ona bakıyordum. Bir sütunun arkasından az sonra başlayacak bu eski öyküye katılmadan önce sanki zamanın geçitlerinde bekliyormuş gibi duruyordu. Tülden bir giysiyle bu soğukta, gözleri kocaman, yüzü bembeyaz, tüller içinde buraya getirilmiş kocaman bir bebek gibi bakışsız. Koridorlarda yürüyordum. Karanlık sütunlardan sular damlıyordu. Yerler, sütunlar, pencereler, parçalanmış taş duvarlar, her şey ıslaktı. Bu dehlizlerde kaybolsam benim de bu öyküde bir yerim olur muydu acaba? Bütün bu tuhaf giysili insanlar beni izlerler miydi? Sonra bütün bu kalabalıktan kurtulup gizli geçitlerden girilen bir odada onu bulabilir miydim? Bana bu tüllerin ardındaki bebeğin gerçek öyküsünü anlatır mıydı? Selin'inkine, filmdeki kızınkine hiç benzemeyen bu öyküyü duymak ister miydim? Sonra ışıklar yanıyordu. Ateşin çevresindekiler geri çekiliyor. Çok eski bir akşam üstüne bir sokakta yürüyen insanlara dönüyorduk. Küçük kız çocukları seksek oynuyor, satıcılar, askerler geçiyordu. Tüller içindeki kız bir arabadan inip siyahlar giymiş bir adamın elini tutuyor, birlikte kentin ünlü kulüplerinden birine giriyorlardı. Öykü ayrı yerlerde sürüyordu. Aynı anda bir başka evde bir kadın ölü bulunuyordu. Kafasına geçirilmiş bir torbayla. Tüller içindeki kız bembeyaz yüzüyle, kocaman gözlerindeki anlamsız bakışlarla öykünün kabalığını belirginleştiriyordu. Hiçbiri aynı anda başka yerlerde neler olduğunu bilmeden oynuyordu. Bense bütün öyküyü aynı anda görebiliyordum. Yeniden ışıklar sönüyor, insanlar ateşin başına toplanıyor, konuşmalar başlıyor, kahveler içiliyor, ben koridorlardan geçip soğuğa çıkıyordum. Herkes birbirini izleyen, birbiri içine geçen bu öykülerin, bu görüntülerin arasında nasıl bir bağ olduğunu soruyordu. Oysa tıpkı hayatımızdaki gibi silik, belli belirsiz, kimi zaman hiç anlayamadığımız, kimi zaman yıllar sonra bir işaretle farkına vardığımız bir bağ vardı, o kadar. Günler gecelere karıştı. Bu garip öyle benim hayatım, bu tüller içindeki kızla Selin, geçmişle gelecek, her şey birbirine karıştı. Bütün o günlerde eve yalnızca yatmak, birkaç saatliğini uyuyabilmek için döndüğümde hep telefona baktım. Hiç aramadı. Düşünmemeye çalışıyordum ama düşündüğüm her şey ona bağlanmıştı sanki. Ne tuhaf, anlatması bile güç. 6. Şimdi bir fotoğrafın içindeki fotoğraftan bana bakıyor. Birden kendimi çok yorgun hissediyorum. O sıralar okuduğum bir kitabın içine, kim bilir hangi ayrılışımızda bıraktığı, çok sonra bulduğum bir kağıt parçasında, başka bir zaman, farklı bir yerde, beklenmedik biçimde yazılıydı. Belki de birlikte yürüdüğümüz, ay ışığının bu kirli ve tatsız dünyayı bambaşka bir canlıya dönüştürdüğü, üşüyüp bir yerde kahve içtiğimiz, birbirimize sarılarak müzik dinlediğimiz gece yazmıştı. Sonra bana bu fotoğrafı verdiğini hatırlıyorum. Masasının üstünde duran eski bir fotoğrafının fotoğrafı. O bitmek bilmez kış geçti. İlk yaz geldi. Hala sabahların serin ve neşeli olduğu, erguvanların denize inen ara sokaklardaki yıpranmış duvarlardan sarktığı, liselilerin henüz söylenmemiş bir aşkın son günlerine yaklaştığı zamandı. Erken uyanırsanız denizin üstündeki buğuyu görebilirdiniz. Öyle yapıyordum. Gün doğarken kalkıyor, terasta oturup biraz üşüyerek kente bakıyordum. Ne zaman uzaklara gitsem, nedensiz biçimde özlediğim bu deniz kentine, üstündeki örtüyü atıp uyanana kadar, martılardan, ıssız sokaklardan, evlerin arasına asılmış sallanan renkli çamaşırlardan, uzaklaşıp giden birkaç gemiden başka bir şey olmayan o saatlerde beni birisi görse kentin bu yalnızlığında bir şey aradığımı sanırdı. Acaba ne? Çocukluğun unutulmaz izlerini mi? Asla tanımlanamayan karmaşık bir yükle dolu göz dalgınlıklarını mı? Yoksa bir sokakta, bir yük odasında bırakılmış o kokuyu mu bulmaya çalışıyordum bilmem. Yıllarla birlikte geçmişte kalanın tek tük görüntüler, bir araya gelerek bir günü bile açıklıkla belirginleştiremeyen anlar değil, bir gün herhangi bir yerde bırakılan kendi biçimlerimiz olduğunu düşünüyordum. Bir yandan gitgide çoğalıyor, bir yandan gitgide kendimi yitiriyordum. Nasıl da öyle aldırışsız bakıyorduk fotoğraflara. Zamanı bıraktığımız kendi biçimlerimiz. Bak hiç değişmemişim diyorduk ya da nasıl da farklıymışım o zamanlar. O çocuk öteki, şu biraz daha uzun boylu olan, şu şişmanla kasketlinin arkasındaki. Hepsi zamanın bir yerinde kesilmişti sanki, birilerinin bilincinde. Orada sabah güneşinin parlamasını beklerken korkunç bir bölünme yaşadığımı, buna daha fazla katlanamayacağımı düşünüyordum. Her şey gitgide karışıyordu. Çocukluğunun o güvenli, kalabalık evleri yoktu artık. Gece gürültülerini bir biçimde açıklayacak, bizi sakinleştirip yeniden yumuşak yorganlarımızın altına dönmemizi sağlayacak birileri, kahvaltıyı hazırlayan, tozları alan, sanki bütün bir yaşamın bilgisine sahipmiş gibi görünen ve bizi buna inandıran kimse yoktu. Bu kentte bütün bir günü ve geceyi, kentin dört yanından yükselen o haykırış bölümler, Allah büyüktür. Bu çağrı sanki herkese unuttuğu bir şeyi hatırlatır. Zamanla önlerini gökdelenlerin kapadığı minarelerden yaşamın öteki yüzünü anlatır. Bütün bu çılgın koşuşturmanın içindeki insanlara seslenir. Bütün bir dünyayı ele geçirdiğini sananları uyarır. Her şeyi yitirdiğine inananlara bekle der. Doğup büyüdüğüm bu kenti tanıyamıyorum artık. Zaten kim İstanbul'u tanıdığını söyleyebilir ki? Baş döndürücü bir değişimin içindeki dev bir şantiye. Bir gün önünden geçtiğiniz tarihi konağı ertesi gün yerle bir edilmiş görmek hiç de şaşırtıcı olmaz. Derken orada çirkin, nereden geldiği bilinmez bir tarzda yapılmış bir banka şubesi buluverirsiniz. Kimse de yadırgamaz bunu. Çocukluğumun kenti, güler yüzlü insanlar, ilk yaz akşamlarının serin yürüyüşleri, iskelede oturup dipte yüzen balıkları kovaladığımız deniz, biraz eski, yıkık dökük ama dar sokaklarında yürürken hep bir zaman makinesinde maceralara çıkmış gibi hissettiğiniz İstanbul'du. Gençliğimizin kenti ise bugünlerde çok farklı ayrıntılar bırakıyor belleğimizde. Çirkin uydu antenleri, kırmızı tuğla mahalleler, evlerin tepesinde yükselen demirler, en lüks ya da en yoksul semtler arasında bile ortaklık kuran alüminyum doğramalar. Nereye gitseniz kurtulamadığınız bir kalabalık. Selin'in fotoğrafına bakıyorum ve Aslı'nın benden ayrıldığında ne hissettiğini biliyorum. Günün birinde onun da bir başkasını terk ettiğinde duyacağı acıyı anlayacağını düşünüyorum. Her şeyin ardından bana kalan Aslı'nın gözlerindeki ışıltı. Her şey gidiyor, unutuluyor ama o ışıltı hep benimle kalıyor. Tıpkı ne zaman kendimi yapayalnız hissetsem, ağlamak istesem, çok mutlu uyandığım sabahlarda, çocukken evimizin balkonuna yaptığım karton kulübe ve orada ormanda kaybolan çocuğun öyküsünü okuduğum yaz günlerinin aklıma gelmesi gibi. Ne çok şey beni bırakıp gitti, ne çok şey kaybettim ama nedense başka birçok şey unutulsa da o küçük kulübe her zaman gelip beni buldu, benimle kaldı. Herhangi bir yerde bütün hayatım boyu o karton evi yapıp içine girmek istedim. Sanırım benimle birlikte olan, bana dokunan, gerçekten sevdiğimi hissettiğim insanları da oraya, o kimsenin gelmeyeceği, kimsenin yıkmak istemeyeceği kulübeye sokmak, orada gizlemek istedim. Bunun mümkün olmadığını biliyorum. Belki de mümkün olan şeylerle dolu dünya yaşamaya değecek kadar güzel değildir. Belki de bana nedenini hiç anlamadığım bir biçimde hep hüzün veren bu hayatı yeniden kurmanın bir yolu vardır. Geçenlerde garip bir düş gördüm. Aslı'yla küçük, kalabalık bir bara gidiyoruz. Orada bir şeyler yiyoruz. Geri dönerken onu kaybediyorum. Birilerine rastlıyorum, onlarla konuşmak zorunda kalıyorum. Dönüyorum, Aslı yok. Birdenbire yalnız kalıyorum ve oradan bir başka sokağa geçiyorum. Birden sabah oluyor ve çocukluğumun semtine dönüyorum. Teyzemin evinin bahçesindeyim, köpeklerle oynuyorum. Kuzenlerimi görüyorum ama onu özlüyorum. Nerede bulacağımı düşünüyorum. Oysa kuzenlerim bana yukarıda Selin'in beklediğini söylüyorlar. Onların Selin'i tanımasına şaşırıyorum. Aslı'nın çıkıp geleceğini düşünüyorum. İkisinin karşılaşmasından ürküyorum. Aceleyle dolaşıp duruyorum, sonra bir odaya giriyorum. Büyük aynalı dolabın önünde şaşkın kala kalıyorum. Benim yüzüm Aslı'nın yüzüymüş. Ama onun yüzü de bir başkası. Düz, siyah saçlı tanımadığım bir kızın yüzü. Bunun nasıl bir oyun olduğunu anlamaya çalışıyorum. Selin geliyor. O da kıvırcık kızıl saçlarıyla bambaşka biri. Sanki hepimiz kaybolmuşuz. Artık ne Aslı, ne Selin, ne de ben varız. Hepimizin yerini başkaları almış. Telefon çalıyor. Uyanıyorum. İçerideki telefonu açıyorum. Bir şeyler söyleyip kapatıyorum. Yeniden içeriye uykuma dönüyorum. Oradaki telefon kapalı. İçimde tuhaf bir burukluk duyuyorum. 7. Bu düşle yaşamım arasında bir bağ kuruyorum. Birine yetişirken öteki kapanan telefonlarla. Cem'in söylediği gibi korkan biri miyim acaba? Günün birinde hiç beklenmedik bir karşılaşmayla hayatıma giren ve sonra bir hayalle, yepyeni bir hayat kurma hayaliyle birlikte çekip giden Selin'i hatırladıkça içimde buruk bir heyecan duyuyorum. Zaman zaman içimden bir ses neden o hala ezbere bildiğim numaraları çevirmediğimi soruyor. Neden uzaktaki evinin önünden geçip onu şöyle bir görmeye bile kalkışmadığımı? Çok mu kırgınım ona? Sanmam. Hepimiz günün birinde kendimiz için doğru olanı seçerken bir başkasının yaşamını alt üst edebiliyoruz. Benim gibi birinin bunu anlamaması mümkün mü? Cem o zaman bana her şeyi yeniden eskisi gibi sürdürebileceğimizi söylemişti. Onu yeniden aramayacağıma inanmıyordu. Doğrusu ben de. Selin'le geçen günleri düşününce aklıma hep ayrılık anları geliyor. Bir bulut gibi uçup giden gri mavi gözlerinin içine gizlenmiş hüznü duyuyorum sanki. Neden onunla hep ses geçirmez camların, çalmayan telefonların, tanımadığımız eşyaların, ilk kez dokunduğumuz kumaşların içinde bize o ve ben olduğumuzu unutturacak, isimlerimizi bile bilemeyeceğimiz bir yerde olmayı öyle çok istedim ki. Çünkü burada, bu dünyada onu bekleyen biri varken, uzun yıllara göre kurgulanmış bir hayatı, beni bekleyen hiçbir şey yokken, beni özle ama söyleme dediği her ayrılışta bu kez son olduğunu düşünüyordum. Güneş kentin gökdelenleri ardına çekilirdi. Az sonra gitmesi gerekirdi. Onu kuşatan tüm ayrıntıların oluşturduğu bir dünyanın içine. Hep geç kalmış olurdu ama yine de oturup çay içerdik. Birbirimize dokunarak, saçlarımızı okşayarak. Yarın yine telefonlar çalacaktı ama onun sesini duymayacaktım. Her elveda dediğimde bütün bunları aklımdan silmek isterdim ama gözlerimden silemezdim. Neşeli bir şeyler anlatmaya çalışırdım. Eski öyküler, bir yerlerden bulup çıkardığım komik anılar. Onu güldürmek için, içimdeki burkulmayı görmemesi için. Hep olmayacak şeyler istediğimden ben bunu hak ediyordum, o etmiyordu. Üşüdüğü için verdiğim kaza tam çıkaracakken bende kalabilir mi diye soruyordu. Yıllar sonra diye düşünüyordum bir kış günü ötekilerin arasında gözüne çarpacak ve yeniden yerine tıkıştırılacak bir kazak. Son kez sarılırdık ve giderdi. Ama şimdi ne garip, benim hiç haberim yokken kendince bir kurguyla gelip yüreğime giren ve yine haberim olmadan oraya yerleşen o küçük kızı Aslı'yı özlüyorum en çok. Onun kendi yalnızlığından başka ardında hiçbir şey olmayan sevgisi, büyüdüğü zaman çok az insanın gözlerinde rastladığınız o ışıltı, yüzündeki çocuksu ifadeler, gülümseyişindeki sevimlilik hep gözlerimin önünde. Yeni sevgilim diyor ki, bana aşık olduğunu sanıyorsun ama değilsin. O duyguyu yeniden yakalamaya çalışıyorsun yalnızca. Birbirimizden biraz uzakta durmalıyız. Belki de şu sıralar yalnızca keyifli anları paylaşmak en iyisi. İkimiz için de. Evet, ikimiz de artık nasıl yaralanacağımızı biliyoruz. Nereden geldiği bilinmeyen bir sesle, o sesin söylediği bir isimle, herkesin birbirini kovaladığı bir filmle ve pembe giysili bir kızla başlayan bu öyküyü hiç yaralanmadan sürdürmeliyiz. Zaman zaman gözlerimi kapattığımda yeniden bulutların üstünde Cem'in yanında olmak istiyorum. Ona başka sorular sormak, Sedef dünyasında beklenmedik insanlarla karşılaşmak. Ama o düşü yeniden göremiyorum. Belki de bitmek üzere olan yeni filmime bu tuhaf sahneyi koymalıyım. Her şeyin birbirine karıştığı bir filmde kimse bulutların üstünde olup biteni yadırgamaz. Geçmişimizin nasıl rastlantılarla öğrendiysek, nasıl beklenmedik bir kazma darbesiyle, umulmadık birinin bulduğu o tabletle, karmaşık bir serüvenin sonunda doğru yere ulaşan anahtar resimlerle öğrendiysek, bir film de böyle kuruluyor işte. Hiç ummadığımız bir görüntü, bir düş, unutulmuş bir anı, birbirine bağlanması beklenmeyen biçimler, fotoğrafa dönüştürülen sözcükler, gerçek insanlar, hayaller, gerçek yalanlar kuruyor bir filmi. Filmi çekerken bütün gökyüzünü sayılarla anlayan, bütün hayatı bir matematik düzene göre kuran ama tarlalarını ekip biçmeyi başaramayan o uygarlığı hatırlıyorum hep. Sonunda yok olup gittiler ve geriye o tuhaf tapınakları bıraktılar. Ne zaman kameranın başına geçsem kendimi o tuhaf tapınakta yıldızlara bakarken buluyorum. Aşağıda birileri herhangi bir nedenle sürekli birbirini öldürürken, dünyanın gizeminin peşinde, tüm insanlığın kurtuluşu olacak sırrı bulmaya çalışan bir budala gibi. Oysa kimsenin böyle bir gizemle uğraştığı yok. Şimdi bütün anıların da gerisine gidiyorum. Başka şeyleri, güzel, keyifli akşamüstlerini hatırlamaya çalışıyorum. Hep eski şarkılar çalıyor. Çocukluk kadar eski. Kitabın sonu. 1 Mayıs 2008.